Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakemat 3. makaleden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetiyle alakalı 1. meslek. Yani meseleyi âliye-i zatiyi temaşa etmekte 4 nükteyi bilmek lazımdır. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o yüce zatını değerlendirirken 4 nükteyi inceliği bilmek lazımdır. Birincisi, Leysel kahlü kettekahul kaidesine binaen suni ve tasannî olan şey ne kadar mükemmel olsa da tabii yerini tutmadığından heyetinin felatatı, muzahrefiyeti ima edecektir. Leysel kahlü kettekahul kahl insanın gözünün sürmeli olması, yani birisinin gözü diyelim yaratılıştan sürmeli, ona göre bir görünümü var. Bir başkası ise sürme çekmiş. Sonradan yapılan, fıtri olan gibi değildir. Bu bir kaide. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bu zaviyeden değerlendirdiğimizde hal ve hareketleri yapmacık değil, tamamen fıtri bir şekilde. Eğer suni olsa, zorlamalı bir tarzda, kendini zorlayarak bazı hareketleri yapmaya çalışsa, elbette açığa çıkacaktır. Ve hal ve hareketlerinin bir takım böyle sürçmeleri o zaman suni olduğuna delalet edecektir. İkincisi, ahlak-ı âliyenin hakikatin zeminiyle olan rabıta-i ittisali ciddiyettir. Yani nasıl ki mesela bir bina yapılıyor, o binada tuğlaları üst üste koyarız ama bunları birbirine sıva ile birleştirmediğimizde tuğlalar yıkılır gider. Bir kimsede pek çok artı özellikler olabilir. Ama ciddiyet yoksa diğerleri de yıkılır gider. Bu açıdan ciddiyet son derece önemli. Ve deveran-ı dem gibi, kanın deveranı gibi hayatlarını idame eden ve imtizaçlarından tevellüd eden haysiyete kuvvet veren, heyet-i mecmuasına intizam veren yalnız sıdıktır. Ve vücutta nasıl ki kanın deveranı hayatı devam ettiriyor, bir insanda da ahlakın devamı doğruluktadır. Arada böyle bir takım eğri halleri, problemli halleri olduğunda artık o insana güvenilmez. Evet, şu rabıtı olan sıdk ve ciddiyet kesildiği anda o ahlak-ı âliye kurur ve hebaen gidiyor. Üçüncüsü, umur-u mütenasibede temayül ve tecazüp ve mütezatte olan eşyalarda tenafur ve tedafu kaide-i meşhuresi maddiyatta nasıl cereyan ediyor, maneviyat ve ahlakta dahi cereyan eder. Yani birbirine uygun olan şeylerde birbirine meyil vardır, birbirini çekerler. Zıt olan şeylerde birbirinden nefret vardır ve birbirini iterler. Bu maddiyatta bir kanun olarak geçerli olduğu gibi maneviyat ve ahlakta da aynı kanun geçerlidir. Dördüncüsü, lil külle hukmun leyse li küllin. Yani cüzde olmayan külde bulunur. Parçada olmayan bütünde bulunur. Şimdi gelelim maksada. İşte asar ve siyer ve tarihi hayatı, Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam eserleri, hayatı ortada. Hatta adanın şehadetleriyle, düşmanların şehadetleriyle zat-ı peygamberde vücudu muhakkak olan ahlak-ı âliyenin kesret ve ihata ve tecemmu ve imtizacından tevellüt eden izzet ve haysiyetten neşet eden şeref ve vakar ve izzet-i nefs ile ferişteler devlerin ihtilat ve istiraklarından tenezzühleri gibi. Ferişte melek demek. Burada dev, cin anlamında kullanıldığı anlaşılıyor. Nasıl ki cinler yukarı aleme çıkıyorlarmış, sema alemine. Ve oradan bir takım haberleri hırsızlamak istiyorlar. Ama melekler bunlara engel oluyor. İşte nasıl ki melekler cinlerin onlarla karışmasından, kendilerinden haber almalarından münezzehtir. Sırrı tezada binaen o ahlak-ı âliye dahi hile ve kizipten teraffu ve tenezzü ve teberri ederler. Hem de hayat ve mayeleri makamında olan sıdk ve hakkiyeti tazammun ettiklerinden şule-i cevvale gibi, yani cevval hareket halinde bir şule gibi nübüvveti aleniyete çıkarıyor. Yani bu durumlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberliğinin apaçık delili. Yani onun zatı bir güneş misali. Mesela biz eşyayı güneşle görüyoruz ama güneşi görmek için başka bir güneşe ihtiyaç yok. Onun zatı doğrudan kendisinin nübüvvetini gösteriyor. Öyle ki Abdullah İbni Selam gibi bir Yahudi alimi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı Medine'ye hicreti esnasında, teşrifi esnasında gördüğünde bu simada yalan yok, bu zat yalan söylemez diyor ve imana geliyor. Tembih, ey birader, görüyorsun ki bir adam yalnız şecaatle meşhur olursa o şöhret ona verdiği haysiyeti ihlal etmemek için kolaylıkla yalana tenezzül etmez. Yani bir adamın birisi diyelim cesaretle, efelikle meşhur olsa bu şöhretinden dolayı, şöhretini yıkmak istemediğinden yalana tenezzül etmez. Nerede kaldı ki cemi ahlak-ı âliye birden tecemmu eder? Yani sadece cesaretle meşhur olan biri bile kolay kolay yalana cesaret etmezse bütün yüce ahlakın kendisinde cem olduğu bir zat elbette yalan söylemez. Evet, mecmuda bir hüküm bulunur, fertte bulunmaz. İşaret ve tembih. Görüyoruz bu zamanda sıdk ve kizbin mabeyinleri ancak bir parmak kadar vardır. Yani doğruluk ve yalan aslında aynı yerde olmaması gereken şeyler. Bunlar gece ve gündüz gibi birbirinden farklı. Ama bu zamanda maalesef iç içe girmiş. Doğru söylediğini bildiğimiz kimseler bile zaman zaman belki yalan söyleyebiliyor. Bir çarşıda ikisi de satılır. Fakat her bir zamanın bir hükmü var. Hiçbir zamanda asr-ı saadet gibi sıdk ve kizbin ortasında mesafe açılmamıştır. Asr-ı saadette doğruluk hakim. Çünkü en doğru insanla beraber yaşamış sahabeler ve onların çarşısında tamamen doğruluk revaç bulmuş. Şöyle ki, sıdk kendi hüsnü hakikisini kemal-i haşmetle izhar ve onunla temessük eden Muhammed aleyhissalatü vesselam âlâ-yı illiyyin-i şerefe ilâ, yani en üstün, en yüce makama yükseltiyor ve alemde inkılab-ı azimi ika ettiğinden, büyük bir inkılabı meydana getirdiğinden şarttan garba kadar kizipten bu derecesini göstermekle kıymet-i âliyesini ilâ etmek cihetiyle suku ve metaını gayet nafık ve raiç etmiştir. Şimdiki hürriyet gibi. Şimdiki hürriyet gibi dediği bu eser yazıldığı sıralar 1908'in hemen sonrası. O zaman meşrutiyet, ikinci meşrutiyetin ilanı var ve hürriyet meseleleri gündemde. Yani her devirde nasıl ki bazı şeyler ön plana çıkıyor, Hazreti Peygamber'in yaşadığı devirde de onun çevresinde doğruluk hükmediyor. Kendisi dosdoğru, etrafında da doğru insanlar yer alıyor. Evvelinde bir kısmı eğri olabilir ama peygambere tabi olduktan sonra onlar da doğruluğu tercih ediyorlar. Ve kizb ise, yalan ise, teşebbüsat-ı azimeyi murdarların laşeleri gibi ruhsuz bıraktığı için nihayet kubhunu izhar ve onunla temessük eden Müseylime ve emsali esfel-i safiline hissete düşürdüğü cihetle meta-i zehraludu ve suku gayet muattal ve kesat etmiştir. Menfur casusluk gibi. Yani yalan ise Müseylime-i Kezzab'ın ve etrafındakilerin sahip olduğu, sahip çıktığı bir şey olmuş. Müseylime de kendine peygamber diyen birisi. Ben peygamberim diyor. Ve Yemen'de yaşıyor. Ben de Yemenlilerin peygamberiyim diyor. Yani günümüzde de bazı art niyetli insanlar şöyle bir yola çıktığında yürüyelim arkadaşlar dediğinde etrafında yürüyenler çıkıyor. O dönemde de Müseylime'nin etrafında yalandan hoşlanan kimseler bulunmuş ve onların da çarşısında yalan hükmediyor. Onların çarşısında yalan alınıp satılıyor. Böyle olunca iki taraf gece ve gündüz gibi birbirinden ayrılmış oluyor. Bir taraf tamamen doğruların bulunduğu bir cemiyet, diğer taraf yalanın hakim olduğu bir cemiyet. İşte ehli izzet ve tefahür olan kavmi Arap'ın tabiatlarındaki meylur raiç saykasıyla müsabaka ederek o kasit kizbi terk edip ve raiç sıdk ile tecemmül ederek adaletlerini aleme kabul ettirmişlerdir. İşte sahabelerin aklen olan adaletleri bu sırdan neş'et eder. Yani Hazreti Peygamber'in etrafındaki o asil insanlar elbette kendilerini Müseylime ve etrafındaki yalancılara benzetmeyecekler. Bundan dolayı kendilerine çok dikkat edecekler ve etmişler. Bu açıdan sahabeden gelen rivayet doğru kabul edilir. Yani sahabe yalana tenezzül etmez. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten "Men kezebe aleyye müteammiden felyetebevve mak'adehu minennar" buyurmuş. Kim bilerek benim hakkımda yalan bir şey söylerse, nispet ederse cehennemdeki yerine hazırlansın demiş. Bu tehdidi de duyan sahabeler elbette Hazreti Peygamber'le alakalı olmayan bir şeyi söylemek veya söylenenlere ilavede bulunmak gibi durumlardan uzaktırlar. İrşad ve işaret. Tarih ve siyer ve asar noktayı nazarından dikkat olunursa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 4 yaşından 40 yaşına kadar lasiyama şe'ni, ahlakı ve hileyi dışarı atmakta olan harareti gariziyenin şiddet iltihabı zamanında kemal istikametle ve kemali metanetle ve tamamı ıttırad-ı ahval ile ve müsavat ve muvazenet-i etvar ile ve nihayet iffet ile ve hiçbir hali mesturiyeti muhafaza etmeyen lasiyama öyle ehli inada karşı bir hileyi ima etmemekle beraber yaşadığı nazara alınırsa, sonra istimrar ahlakının zamanı olan 40 seneden sonra o inkılab-ı azim nazara alınırsa, haktan geldiğini ve hakikat olduğunu tasdik etmezse nefsine levh etsin. Yani bir insanın 40 yaşına kadarki hayatı ahlakının şekillenmiş olduğu bir zamandır ve özellikle gençlik zamanı 40 yaşına kadarki olan dönemde daha böyle fevri hareketlere müsaittir. İnsanlar o dönemde nefislerinin daha böyle mahkumu olabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 40 yaşına kadarki olan hayatı o zamanki muhataplarının malumu. Kendisine Muhammedül Emin diyorlar. Mallarını ona emanet ediyorlar. Toplum içinde en saygın bir konumda. Artık yaş 40'a geldikten sonra artık ahlak onda yerleşmiştir. Bir takım böyle başka yönlere çekilmesi daha zordur. İşte 40 yaşına kadarki olan devrinde bile Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam tam bir iffet, tam bir istikamet, tam bir dengeli hal üzere olduğu muhatapları tarafından da bilinmekte. Böyle olunca bu hal onun peygamberliğinin bir delili. Eğer diyor bunu gördüğü halde hala onun peygamberliğini kabul etmiyorsa başkasını değil kendini kınasın. Zira zihninde bir sofestai gizlenmiş olacaktır. Yani malum sofestailer hüküm vermekten kaçınıyorlar. Bu durum Hazreti Peygamber'in peygamberliğini çok net bir şekilde gösterirken o evet o peygamberdir demiyorsa demek ki zihninde bir sofestai var, ona göre hükmediyor. Hem de en hatarlı makamlarda, garda gibi, mağarada olduğu gibi, tariki halası, kurtuluş yolu mefkud iken, yani kurtuluş yolu bütün artık ortadan kalkmış iken ve haytul emel, bir ümit ipi, bir hasebil ade, adeten kesilirken, gayet metanet ve kemali vusuk ve nihayet itminan ile olan hareket ve hal ve tavrı nübüvvet ve ciddiyetine şahidi kafidir ve hak ile temessük ettiğine delildir. Yani olayı hatırlayacak olursak, olay Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde anlatılıyor. Ey iman edenler, size ne oluyor ki Allah yolunda sefere çıkın denildiği halde tembelleştiniz, ağırlaştınız, yere çakılıp kaldınız. Bu mealde başlayan bir ayetten sonra eğer diyor siz peygambere yardım etmeyecek olursanız Allah ona yardım etti ve yine de eder. Bunu anlattıktan sonra da mağaradaki durum nazara veriliyor. Hani o ikisi mağarada idi. İzhüme fil gâr. O ikisi mağarada idi. O ve Hazreti Ebu Bekir. İz yegûlü li sahibihi la tahzen innallâhe ma'ana. O arkadaşına diyordu ki üzülme, Allah bizimle beraber. İşte normal şartlar altında %100 yakalanma gibi bir durumla karşı karşıyalar. Çünkü onları takip eden müşrikler gizlenmiş oldukları mağaranın önüne kadar gelmişler. Şöyle mağaraya girseler görecekler. Ama Allah-u Teala koruyor. Üste bir güvercin yuvası ve mağaranın önünde de birden bir örümcek ağı. Allah-u Teala bu şekilde Hazreti Peygamber'i ve yanındaki Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı koruyor. İçeride Ebu Bekir Sıddık gayet telaş içerisinde. Şahsı için değil, peygamber ve peygamberin davası için. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu teskin ediyor. Diyor ki, üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun? Yani üzülme, bize bir şey yapamazlar. Ve gerçekten de bir şey yapamıyorlar, oradan çekip gidiyorlar. Bütün bu gibi tavırlar onun Allah'a güvendiğini, tam bir itimat içerisinde olduğunu, Allah'ın elçisi olduğunu gösteriyor. Lillahi'l-Fatiha.